Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 61. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 40 yaşının üzerinde nasıl antrenman yapılması gerektiği ile alakalı detaylara gireceğim. Vücudumuzda değişen mekanizmalar, hormon profili, nasıl antrenman yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü senin de bildiğin gibi etrafında 40 yaşının üzerinde insanlardan mutlaka duymuşsundur. Ya da bunu dinleyen kişi olarak sen 40 yaşının üzerinde olabilirsin. Kadın, erkek fark etmez, bu söyleyeceklerimin çoğu hem kadınlar hem de erkekler için geçerli olacak. Sadece belli başlı hormonlarda erkeklere yönelik bilgilerden bahsedeceğim. Bunlarda da zaten gerekli uyarıları yapacağım. Nedir işte? 40 yaşını geçtim, artık gençliğimdeki gibi hızlı kilo veremiyorum. Yediğim direkt vücuduma oturuyor kalıyor. Çok hızlı yağlanıyorum. Gençliğimdeki enerjim yok. Kendimi biraz zorlasam eklemlerim ağrımaya başlıyor. Vesaire vesaire, bu tarz şeyleri çalıştırdığım insanlardan ya da etrafımdaki insanlardan sürekli olarak duyuyorum. Belli ki 40 yaşını geçtiğimizde vücudumuzda belli başlı şeyler değişiyor. Temel olarak hormon profili zaten değişiyor. Zaten bizim sağlığımızı yansıtan çok büyük parametrelerden bir tanesi hormon profilimiz. Kadınlar bu dönemden sonra menopoza giriyor. Erkeklerin testosteronunda ciddi düşüşler görülüyor. Tabii ki bu düşüşün yaşanıp yaşanmaması da tamamıyla senin bu 40 yaşına kadar nasıl geldiğinle alakalı. Eğer aktif bir hayatın varsa, belli bir kas kütlesini 40 yaşına kadar taşıyabildiysen, bu tarz yan etkilerden minimum şekilde etkileneceksin tabii ki. Fakat toplumun çok büyük bir kısmı bu durumda olmadığı için, 40 yaşına kadar yoğun bir aktivite içinde bulunmadığı için, 40 yaşından sonra da çok geç olduğunu düşündüğü için, bu tarz problemleri hissedene kadar beklediği için, bu bölümde en azından 40 yaşına gelmeden önce alabileceğin önlemlerden ve 40 yaşını geçtiysen de bundan sonrası için neler yapman gerektiğinden kısaca bahsetmek istiyorum. En azından bir farkındalık oluşturmak istiyorum dinleyiciler arasında. 40 yaşına geldikten sonra insanların büyük bir kısmı şöyle düşünüyor: ya artık hani bizden geçti, bu saatten sonra ben egzersiz yapsam toparlar mıyım? Vesaire vesaire. Hani 40 yolun yarısı, ortalamaya baktığın zaman hani 80-90 yıl yaşadığımızı düşünürsek 40 gerçekten ömrünün yarısı anlamına geliyor. Ama şöyle bir şey var, bu insanların kaçırdıkları, bilmedikleri bir şey. İnsan, özellikle erkekler, en güçlü zamanlarına, peak zamanlarına 40 yaşında ulaşıyorlar. 35-40 arasında. Strongmanlerin, powerlifterların çok büyük bir kısmı bu 35-40 yaşı aralığında derecelerini alıyorlar. Maksimum güç kapasitelerine ulaşıyorlar. Tabii ki o adamlar hayatları boyunca çalışıyor, ama demek istediğim, hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Zaten bahsedeceğim detaylarla birlikte seni de buna ikna edeceğimi düşünüyorum. Evet, 40 yaşına kadar geliştirdiğin alışkanlıklar, yaşam stilin 40 yaşından sonra nasıl bir hayat yaşayacağını büyük ölçüde belirliyor. Ama bu yaşa kadar spor yapmamış olsan bile bu yaştan sonra egzersize başlayarak, kaslarına direnç uygulayarak, uykuna dikkat ederek, beslenme alışkanlıklarını değiştirerek, bunların madde madde bütün detaylarını size vereceğim. Hayatının en iyi fiziğine 40 yaşından sonra ulaşman mümkün. İster kadın ister erkek ol. Ben bunun örneğini defalarca görüyorum ya. Bütün gün bunları yaşıyorum zaten. Adam 40 yaşına kadar belli bir maddi rahatlığa ulaşmak için, işte ailesine belli bir finansal özgürlük sağlamak için hayatında sürekli bir mücadele vermiş, kariyer peşinde koşmuş falan derken hiç spor yapmaya vakit bulamamış ya da onu öncelik haline hiçbir zaman getirmemiş. Dolayısıyla adam 40 yaşına gelmiş, belli bir maddi gücü ulaşmış, kariyer yapmış, ama baktığı zaman sağlığını hep ikinci plana attığı için, öncelik sıralamasına hep işini, ailesini vesaire koyduğu için fiziğine dikkat edememiş. Eklem ağrıları var, işte postür bozukluğu var, ekstra kilosu var vesaire. Bu tarz insanlar ve parası da var. Adam güvendiği antrenöre para veriyor, kendisini çalıştırmasını, şekle sokmasını söylüyor. Aslında özel ders alan kesimin çok büyük bir kısmı bunlardan oluşuyor, bu yaş grubundan oluşuyor. O yüzden ben de sürekli olarak belli başlı paternleri gözlemlediğim için böyle bir bölüm yapıp sizlerle de paylaşmak istedim. Bahsedeceğim belli başlı şeyler zaten herhangi bir yaş aralığındaki insanlar için önemli. Ne yapman lazım? İşte hareket etmen lazım, kalorilerine dikkat etmen lazım, bu kalorilerin makro değerlerine dikkat etmen lazım. İşte kan testi yaptırdıktan sonra eğer eksikliklerin varsa bunları gidermen lazım, kaslarına direnç uygulaman lazım. Ama tabii su tüketimine dikkat ediyorsun vesaire, uykuna dikkat ediyorsun. bunların biraz daha detaylarına girip hani özellikle 40 yaşından sonraki insanların ekstra dikkat etmesi gereken konulara bir bir birazdan geleceğim. Şimdi öncelikle hormon profiliyle başlamak istiyorum. Özellikle erkeklerde 20'li yaşlarla 40'lı yaşlar arasında hormon profili arasındaki fark çok büyük. 20'li yaşlarda ergenliğin doğruluklarını yaşıyorsun, işte testosteron yüksek salgılanıyor, projesteron, östrojen, bunların hepsinin dengesi iyi. Growth hormonu HATS safhada salgılanıyor vücutta. Ama 40'lı yaşlara geldikçe bunlarda ciddi bir düşüş, azalma görülüyor. Özellikle de aktif bir yaşam stiline sahip olmadan 40'lı yaşlara kadar geldiysen. Zaten erkeği erkek yapan hormon testosteron, seni sabah yataktan kaldıran, işe götüren, amaçların peşinde koşmanı sağlayan, işte arzu ettiğin kadının peşinden koşmak için o içteki dürtüyü sağlayan hormon, bunların hepsi testosteron erkek için. Testosteronu düşük olan adam yataktan kalkamaz, odadan çıkmak istemez, tembelleşir, kas kütlesini inşa edemez. Gün içinde sürekli olarak düşük enerjiyle dolaşır ve etrafına sürekli negatif enerji saçar. Vücudu çok kolay yağ depolamaya müsait hale gelir. Uyku problemleri yaşamaya başlar, eklem ağrıları çekmeye başlar vesaire vesaire. Yani testosteronun azalmasıyla birlikte aslında vücutta birçok problem baş gösteriyor. Ve tabii bunun akabinde birçok yan etki de var. İnsülin hassasiyetinde sıkıntılar yaşayabilir, şeker hastası olma ihtimali artar. Yüksek kan basıncı, kolesterol, bunların hepsi kas kütlesinin azalmasıyla birlikte yine aynı şekilde postür problemleri baş göstermeye başlar. Yağı vücudunun neresinde depoladığın bile değişir aslında yaşlandıkça. Bunu da çok duyuyorum mesela. Adam diyor ki ya önceden işte çocukken sadece göbeğim yağlanırdı kilo aldığımda. Biraz hareket ederdim, egzersiz yapardım, diyet yapardım. Ondan sonra o göbek giderdi. Ama şu an yağlandığım zaman her yerimden yağlanıyorum diyor mesela. Adamın boynu bile, ensesi bile kalınlaşıyor, yanakları çıkıyor. Ondan sonra kalfleri büyüyor, baldırı, kalçası. Yani genel olarak vücudunun her yerine yağ koymaya başlıyor. Kadınlarda da yine aynı şekilde durum böyle. Zaten bir de hamile kaldıktan sonra vücutları tamamen değişiyor kadınların. Ve bir de 40'lı yaşlardan sonra menopoza girme durumları var vesaire. Kadınların hormon profili zaten çok daha karışık erkeklere göre. Onların aslında bu sağlıklı yaşam stiline çok daha fazla ihtiyaçları var. Özellikle direnç antrenmanı yapmaya çok daha fazla ihtiyaçları var kadınların. Ama birçok insan bunun farkına 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda varmıyor. Çünkü o yaşlarda işte üniversite telaşı var, arkadaşlarınla takılıyorsun, partiye gidiyorsun, alkol içiyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Hayatını yaşamak istiyorsun. Yani hayatını yaşama artık anlamın, tanımın neyse kendi kafanda. Ona göre uykuna dikkat etmiyorsun ve bunun sonucunda vücudunun gördüğü hasarın da çok fazla farkına varmıyorsun aslında. Ama 30'lu yaşların sonunda işte 40'lı yaşları geçtikten sonra birden o yaptığın şeyler artık vücudunda etkisini göstermeye başlıyor olumsuz anlamda. Sen de diyorsun ki artık yaşlandık, artık eskisi kadar kaldıramıyorum. Artık bunu yapınca oram buram ağrıyor, uykularım kaçıyor. O oluyor, bu oluyor, yağlanıyorum, su içsem yarıyor vesaire. Bunların hepsi aslında senin 20'li 30'lu yaşlarda normal olarak gördüğün, yaptığında negatif etkisini hissetmediğin ama bu yaşam stiline alışkanlıkları geliştirdikten sonra 40'lı yaşlardan sonra hala daha bu alışkanlıkları devam ettirmeye çalıştığında yaşadığın, tecrübe ettiğin şeyler. Ben bunu şu örneğe benzetiyorum. Bir kurbağayı kaynayan suya attığın zaman direkt olarak zıplar, sudan kaçmaya çalışır. Ama sen bir kurbağayı normal çeşme soğukluğunda, normal serin bir suya koyduğunda ve suyun altını yavaş yavaş ısıttığında o su önce ılık, daha sonra sıcak, daha sonra kaynar konuma geldiğinde o kurbağa suyun kademeli olarak ısındığının farkına varamıyor ve içeride can veriyor. Bununla ilgili deneyler var. Baktığın zaman su aynı kaynarlıktaki su ama ikinci senaryoda bunun farkına varamıyor. Çünkü alıştıra alıştıra suyu ısıtıyorlar. Tıpkı aslında 40 yaşına gelmiş ve sağlık problemlerinden şikayet eden insanların durumu da böyle. 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda o yaptığı olumsuz sağlığına etki edecek şeyleri ocağın ısısını yavaş yavaş arttırıyormuşsun gibi düşün. 40'lı yaşlara geldiğinde patlıyorsun ve farkına varamıyorsun. Nasıl oldu, ne oldu? Birden yaşlandık diyorsun ondan sonra. Ama halbuki zaten bunlar birikti, birikti, birikti. Sen bu yaşa geldiğinde artık vücudun tepki göstermeye başladı. Birden ortaya çıkan şeyler değil. Ondan sonra ne oluyor? İşte o 20'li yaşlarda sabahlara kadar takıldığın geceleri sen 40'lı yaşlarında da devam ettirmeye çalıştığında sabah uykunu alamadan kalkıyorsun. Bu sefer kafeine abanıyorsun. Bol bol kahve içiyorsun, enerji içecekleri içiyorsun. Stres seviyelerin değiştiği için, kortizol profilin değiştiği için sigaraya mesela sarabilirsin, çeşitli maddelere bağımlı olabilirsin, alkole verebilirsin kendini. Zaten bu tarz bağımlılıkların artış olarak yaşandığı bölge de yine bu yaşlara tekabül ediyor. Ağrı kesicinin fazla kullanılmaya başlaması bile bu aslında. İnsan bir de biraz panik yapıyor. Yani artık vücudumda bir şeyler ters mi gidiyor? Neden böyle çok hassas hale geldim diye. Bu sefer ilaçlara da verebilir kendini. Başka şeylerden de medet umabilir. Ama halbuki problemin asıl kaynağı çok farklı yılların vermiş olduğu yanlış tercihlerden kaynaklanıyor. Bunların hepsi böyle kötü habermiş gibi görünüyor ama iyi haber de vereyim size. Bunların hepsinden toparlanmanız mümkün. 40 yaşından sonra bu yaşına kadar hiç spor yapmadıysan bile bütün tercihlerin işte alkolden yana sabahlara kadar eğlenmekten yana olmuş olsa bile hiç hareket etmemiş olsan bile fazla kiloların olsa o olsa bu olsa eklem ağrıların postürün bozuk olsa ne olursan ol yine gel diyeceğim sana. Her durumda bulunduğun şartlardan kurtulman mümkün. Yaptığın tercihlerle hiçbir şey için geç değil. Hayatının daha yarısı önünde seni bekliyor. O yüzden bu bölümde vereceğim tavsiyeleri eğer 40 yaşının üzerindeysen dikkat et. 40 yaşının altındaysan da hemen o duruma geldiğinde çok geç olmasını istemiyorsan bu dediklerime kulak ver. Şimdi yaşlandıkça öncelikle bir vücudunun yıprandığını kabulleneceksin. Yani sen bu eklemi sürekli olarak kullanıyorsan ya da bu kalp sürekli olarak çalışıyorsa, bu böbrekler her gün her gün senin yolladığın binlerce kaloriyi bir şekilde metabolize etmeye çalışıyor. Ondan sonra atık olarak bazı parçalarını atıyor. Zaman zaman bağışıklık sistemi zayıf düşüyor, hasta oluyor. Zaman zaman sakatlıklar geçiriyor, belki kemik zedeleniyor vesaire vesaire. Yaşadığın birçok şey oluyor sen yaşlandıkça. Dolayısıyla vücudun da yıprıyor. Ya aldığın arabayı düşün en kötüsünden. 10 yaşını geçtikten sonra, 15 yaşını geçtikten sonra arabanın mekaniğinde bir ton sıkıntılar çıkmaya başlıyor. İnsan vücudu da aslında bundan farkı değil. Dolayısıyla senin yaşlandıkça belli başlı şeylere daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Mesela 20'li yaşlarda antrenmanlarda PR kaldırıyorsan 40'lı yaşlarda antrenman modelinin mutlaka değişmesi gerekiyor. Artık o kadar cüretkar antrenmanlar yapmaman, risk almaman gerekiyor. Strese vücudun daha hassas hale geliyor. Dolayısıyla kortizol profilini daha düzgün ayarlayabilmen için bunun zamanından da bahsedeceğim. Kortizol profili derken ne demeye çalışıyorum? Stres hormonu aslında. Ve akıllarda sürekli olarak böyle bir kötü hormon olarak akıllarda kalıyor. Yani kortizol deyince ilk akla gelen şey stres, negatif bir durum. Ama bizim kortizole ihtiyacımız da var aynı zamanda. Yani seni yataktan kaldıran şey aslında kortizol. Çünkü gözlerini açtığın andan itibaren vücudun o enerjiyi kortizol aracılığıyla salgılıyor vücutta. Adrenalin yine aynı şekilde. Ve kortizolü tetikleyen, aynı zamanda da dindiren mekanizmalar var. Bunlardan da bahsedeceğim. Dolayısıyla senin kortizol de vücudunda 40'lı yaşlara kadar sürekli olarak salgılanan bir şey olduğu için hassasiyetin yaşlandıkça hem kan şekerine karşı, insülin direncine karşı hem kortizol, adrenalin olaylarına karşı daha da artıyor. Artan hassasiyete yönelik senin aldığın önlemlerin de artması gerekiyor. Ama bunun için de bilmen lazım ne zaman ne yapman gerektiğini. Mesela kortizolün zamanına baktığın zaman sabah kalktığında yüksek olması iyi. Akşama doğru yattığın vakte doğru gittiğin zaman daha da dinmesi, yavaşlaması gerekiyor. Şimdi o zaman bizim kortizolümüzü sabah yükseltecek şeyler neler? Bunlara bir bakmamız gerekiyor. Akşam da düşürecek şeyler neler? Sen şimdi sabah kalktığın zaman yüzünü soğuk suyla yıkadığında, daha iyisi bütün vücudunu soğuk suyla yıkadığında, yani soğuk bir duş aldığında, yapamayanlar için önce sıcakla başlayıp sonra soğuğa geçebilirsin. Ne oluyor? Vücudun direkt uyanıyor. Sabah oldu, kortizol yükselmeye başlıyor vücutta. Ondan sonra gidiyorsun mesela gün ışığına bakıyorsun. Işığı görür görmez yine vücudun gün olduğunu anlıyor. Dolayısıyla kortizol yine salgılanmaya başlıyor. Bir diğeri egzersiz yapabilirsin, kan dolaşımını hızlandırdığın anda. İlla sert bir şey yapmana gerek yok. Çok hafif bir yürüyüş bile, odanda yaptığın işte dizlerinin üstüne çektiğin şınav bile ya da vücut ağırlığınla yaptığın squat bile direkt olarak 2 dakikada, 3 dakikada bu etkiyi verecektir. Ama tabii sabah aç karnına gidip normal ağırlık antrenmanlarında yapabilirsin. Bunun detaylarından da önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Akşamdan düzgün bir yemek yediğine emin olduğun sürece sabah aç karnına antrenman yapabilirsin. Antrenmanından sonra yine vücudunu yenile. Yenile derken neyi kastediyorum? Bir protein alman lazım. Dokuyu onaracak makro besin protein. Karbonhidrat alman lazım. Kullandığın glikojeni tekrardan yerine gelecek replenish dediğimiz, glycogen replenish dediğimiz olayın sağlanması için senin tekrardan harcadığın karbonhidratı kaslarında depolaman gerekiyor. Ve hydration, su tüketimine çok dikkat etmen gerekiyor. Özellikle de antrenmandan çıktıktan sonra suyla birlikte sadece su da almıyorsun, elektrolitleri de alman lazım. Potasyumuydu, sodyumuydu, çinkosuydu, magnezyumuydu vesaire. Çünkü sadece su içtiğinde vücudun aslında bu elektrolitlerden kurtuluyor dışkı yoluyla, yani idrar yoluyla atıyorsun bunları. O yüzden su içtikçe bu elektrolitlerin de miktarını arttırman gerekiyor. En basitinden suya çok az tuz atabilirsin. Hani ben bilmiyorum bunları nasıl yapmamız gerektiğini falan diyorsan. Tuzlu ayran, tuzlu su, yemeklerini biraz daha fazla tuzla. Tuzun öneminden önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Tuzdan korkmayın. Neyse, konudan konuya atlıyorum. En son sabah kortizolü yükseltmeden bahsetmiştik. Şimdi sabah yükseltiyoruz, güne başlıyoruz. O gün içinde bize enerji veriyor. Dolayısıyla kortizol cycle'ımızda problem yaşamadığımız için kahveye abanmak durumunda da kalmıyoruz. Çünkü kahveye abanma durumu, sabah kalktığında enerjik olmama durumu tamamıyla senin bu kortizol profilini, circadian rhythm'ini, biyolojik saatini adam akıllı ayarlayamadığın için, aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmadığın için, belli bir rutin geliştirmediğin için vücudun her gün bir kaos içinde yaşıyor. O yüzden sabah da ayılmak için böyle çeşitli stimülelere ihtiyaç duyuyorsun. Akşama doğru geldiğimizde peki nasıl yatıştırıyoruz bu kortizolü? Birçok yolu var. Masaj olabilir, sıcak duş olabilir, esneme, gerdirme hareketleri olabilir, box breathing dediğimiz hareket olabilir. Nasıldı? 4 ila 6 saniye arasında. 48. bölümde nefesle ilgili detaylı bir bölüm çekmiştim. Orada anlattım bunları. Ne yapıyorsun? 4 ila 6 saniye arasında nefes alıyorsun. Yavaşça, sadece ideal olarak burnunu kullanıyorsun. Daha sonra yine 4 ila 6 saniye arasında, bunların neye göre seçilmesi gerektiğinden de yine o bölümde bahsetmiştim, nefesini tutuyorsun. Yani bir kutu yaratıyoruz burada. 4-6 saniye aldın, 4-6 saniye tuttun, 4-6 saniye verdin, yine burnunu kullanıyorsun, 4-6 saniye tuttun şeklinde, bu şekilde kare paternler yaratıyorsun. Bu ne yapıyor? Vücudunu sakinleştirmene, kortizolünü yatırmana, senin sinir sistemini dindirmene, uykuya dolayısıyla daha rahat geçiş yapmana yardımcı oluyor. Yine aynı şekilde sevdiklerinle vakit geçirebilirsin. Mesela çocuğunla vakit geçirdiğinde bu da kortizol seviyelerini azaltacaktır. Eğer stresli bir şey yapmıyorsan, çocuğunla kavga etmiyorsan ya da eşinle vesaire kavga etmiyorsan, stres seviyelerin kesinlikle dinecektir sevdiklerinle vakit geçirdiğinde. Eşinle seks yapabilirsin. Ondan sonra dua edebilirsin mesela. Dua edenler, namaz kılanlar, onu bunu yapanlar, artık dini inancı neyse, bunlar da yine kortizol seviyelerini düşüren şeyler. Elbette ki uyku her zaman olayın en başında. Ama şimdi uyku deyip geçmemek lazım. Kaliteli uykuya da hazırlanma süreci var. Bu tarz şeyleri yaptığında aynı şekilde uykun daha rahat gelecektir. Ama en büyüklerinden bir tanesi, yatmadan özellikle bir saat önce beyni stimüle eden şeylerden uzak duracaksın. Yani mesela televizyonda kötü haberler, korku filmleri, hem ışığa maruz kalıyorsun hem beynini ileri seviyede stimüle etmiş oluyorsun. Ya da telefonunda işte sürekli sosyal medyada keşfette farklı farklı yerlere gitme. Beynin oradan oraya zıplıyor. Bir maç videosu izliyorsun, bir kavga izliyorsun, bir savaş izliyorsun derken bir cinsel içerikli video çıkıyor. Ya beyninin hemen hemen her yerini aktive ediyorsun uyumadan önce. Bu da hiç mantıklı bir davranış değil. Senin yapman gereken şey mesela bir kitap alabilirsin eline. Kitaptaki tek konuya odaklandığın zaman beynin direkt olarak sakinleşecektir. Çünkü beyin sen onu serbest bıraktığında, bir şeye odaklamadığında on binlerce şey düşünüyor. Ertesi gün ne olacak? İşte ayın sonu ne olacak? Geçmişte şöyle oldu, gelecekte böyle olacak. Pişmanlıklar, kaygılar, ondan sonra kişisel özgüvensizliklerin, bunların hepsi gün yüzüne çıkıyor eğer sen beynini kasıtlı olarak bir şeyle meşgul etmiyorsan. O yüzden bir kitap okuma, belki bir podcast dinleme, bunların hepsi yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Odağını tek bir şeye verip aslında fokusunu daraltarak beynini sakinleştirmiş oluyorsun. Yalın ayak vakit geçirme olabilir. Yalın ayak vakit geçirme özellikle toprağa bastığında seni direkt olarak nötrleyen, sakinleştiren bir olay. Burada parasempatik ve sempatik sistemler var. Bunlara da ne diyorlar? İşte sempatik sistem, Türkçe'ye öyle çevriliyor galiba. Daha çok fight or flight, yani aslan kovaladığında seni vücudunun bulunmuş olduğu duygu durumu. Dolayısıyla her şey atakta, egzersiz yaparken mesela bu konuma girersin, kavga ettiğinde bu konuma girersin. Yani vücudunun yüksek enerji talebinde bulunulduğu herhangi bir aktivite stimüle seni bu duruma sokar. Parasimpatik sistemde de ne var? Bu da işte mesela sindirim, uyku, daha sonra nefes alma, işte sıcak duş. Bunların hepsi de seni bu duruma sokar. Yani vücudunun rest digest denilen, yani recover rest digest, toparlanma, dinlenme ve sindirim süreci. Yani sakinlik ve aksiyon modları vücudunun. Bizim amacımız kendimizi akşam parasimpatik sisteme sokmak. Bununla ilgili bazı supplementler de var. Özellikle sinir sistemini dindiren işte rhodiola, ashwagandha gibi supplementler. Ya da papatya çayı içebilirsin, yeşil çay içebilirsin. Akşamları bunlar da seni sakinleştirebilir. Bir müzik açabilirsin, o müzikle birlikte uykuya dalıyor olabilirsin. Mesela beyaz gürültü diye bir şey var, white noise. Bunu işte çalıştırıyorsun odanda, Alexa gibi bir makine. Bu da etraftaki gürültüyü yine tek bir şekilde fokusluyor. Kulağına sadece belli bir frekanstaki dalgaları gönderdiği için bu da sende hipnoz etkisi yaratıyor. Uykuya çok daha rahat bir şekilde dalıyorsun. Hafif yürüyüşler, özellikle mesela akşam yemek yediysen mutlaka hafif yapacağın bir yürüyüş. Çok uzun tutmadan, vücudunu çok yormadan, dışarıda şöyle bir temiz hava aldığın, rahatladığın, beynini boşalttığın bir süreç yine aynı şekilde senin rahatlamana yardımcı olacaktır. Sindirim çok önemli. Yani yatmadan önce sindiremeyeceğin, zor sindirdiğin şeyleri yeme, yağda kızarmış şeyleri yeme. Genel olarak yeme ama akşam hiç yememeye çalış. İşte böyle daha çok hafif, kolay sindirilebilecek karbonhidrat, mesela sebze, meyve, lif içeriği yüksek olan karbonhidratları tüket. Onun dışında hayvansal proteinini alırsın, salatanı vesaire yiyorsundur, sağlıklı yağlarını alırsın. Böyle bir besinle günü kapatmaya çalış, kolay sindirebildiğin. Zaten 33. bölümde de bu bakteri profillerinden bahsetmiştim. Bakteri profilinin aşina olduğu besinleri tüketerek, vücuduna yabancı şeyler sokmayarak, yani cipsle kolayla günü kapatma, vücudunun sindirim sistemine de yardımcı olmuş oluyorsun. Bu da senin kortizol seviyelerini dindiriyor. Kortizol seviyelerin dindiğinde uykuya geçmen rahat olur. Aynı zamanda uykuda salgılanan en önemli hormonlardan bir tanesi growth hormonu. Growth hormonu senin cildini gençleştirir. Gençlik hormonu, bütün organlarını büyüten, senin kemiklerini besleyen. Aslında growth hormonu mükemmel bir hormon. Bizi büyüten hormon. Aynı zamanda ünlülerin birçok kısmı da daha genç görünmek için vesaire operasyonlarla bu enjeksiyonları yapıyorlar, growth hormonu enjeksiyonu. Çok pahalı bir hormon. Yine bodybuilderlar kullanıyor kaslarını büyütmek için. Neyse, bu hormon özellikle gece saatlerinde, akşam 10 ila gece 3'e kadar diyeceğimiz saatlerde, biyolojik saatte buralara denk geliyor. Tabii yaz kış uygulamasına göre değişir. Bu saatlerde uyuyor olduğunda vücudun yüksek oranda growth hormonu salgılıyor. Ama uykuya nasıl daldığın da önemli. Aynı zamanda rahat bir şekilde uyuyabilmen için belli bir sleep pressure denilen uyku baskısı oluşturman lazım vücudunda gün içerisinde. Yani bütün gün evde oturup bilgisayar oyunu oynayıp ya da fiziksel olarak kendini hiç yormayıp evde çalışan biri de olabilirsin. Akşam rahat bir şekilde uyumayı bekleme, belli bir yorgunluk hissi yaratman lazım vücudunda. Açık yaratman lazım. O açıkla birlikte, ihtiyaçla birlikte Akşam vücut dinlenmek isteyecektir. Sabah soğuk duş demiştik, akşamda sıcak duş mesela aynı şekilde. Masaj, hafif esnemeler, gerdirmeler, bunlar yine bizi sakinleştirecek şeyler. Oruç tutma bir diğer olabilir. Hani sindirimden bahsettik, direkt olarak o gün ya da işte uzun süredir ağır şeyler beslenen, ertesi gün şişkinlik problemleri yaşayan bir insansan diyebilirsin ki mesela önümüzdeki 2 gün boyunca su orucu tutacağım ya da 24 saatle başla, daha önce hiç böyle bir şey yapmadıysan su orucu tutacağım. Bunu yaptığında da vücudundaki o enflamasyon direkt olarak azalacaktır. Kortizol seviyelerin profilinde buna göre düzenlenecektir. Şimdi bu kortizol zamanlamasından bahsettik. Sabahları yüksek olması gerekiyor, akşama doğru düşürmen gerekiyor bu stres hormonunun seviyelerini. O yüzden bu dindirme ve alevlendirme mekanizmalarını iyi anlamamız lazım. Sabahları yorgun kalkanlar, kahveye abanan insanlar genellikle akşam yatağa yüksek kortizol seviyeleriyle gidiyor. Dolayısıyla sabaha kadar mesela kortizol seviyeleri düşmüş oluyor. Sabah vücut salgılamıyor yeteri kadar, onu ayık hissettirmiyor. O yüzden bunlar da çeşitli stimülelere ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden bu cycle'ımızı düzgün kurmak çok önemli. Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi aynı saatte yatıp aynı saatte kalkma. Bunu yaptığın zaman circadian ritmini, biyolojik saatini daha da düzene sokmuş oluyorsun. Dolayısıyla vücudun saat gibi çalışıyor. Onun öncesinde bir kaosta yaşıyordu. O yüzden vücudunuzu kaostan kurtarın, belli bir rutin geliştirin. Yatmadan önce yaptığınız, sabah kalkar kalkmaz yaptığınız. Bunu sürekli olarak uygulamaya çalıştığında vücudunun zaten saat gibi çalıştığını göreceksin. Özellikle 40 yaşından sonra hem kadın hem erkekler için bu konu çok büyük öneme sahip. Bütün hayatını değiştirir. Bütün hislerini, ilişkilerini, her şeyi değiştirir. Özellikle çiftler arasında mesela akşam kavga etmeyin. Yani ya da bir sorununuz varsa onu çözüp öyle yatmaya çalışın. Ya da aklında herhangi bir şey varsa, o gün birine bir ayar olduysan ya o kişiyle konuş, çözmeye çalış ya günlüğe yaz bir şekilde, ama yatağa onunla gitme. Bunlar biriktiği zaman bir süre sonra bütün hormon profilini bozuyor. Zaten kortizolün yükselmesiyle birlikte vücutta birçok genetik hastalık da uzun vadede ortaya çıkıyor. Kanser vesaire gibi kalıcı hastalıklar direkt olarak bu kortizolden etkileniyor olumsuz anlamda. Zaten ilk başta cildinin dökülmesiyle, alerjilerle, onunla bununla başlar, saç dökülür. Bunlar belirtileri, geliyorum diyor ama sen bunları görmeyebilirsin. Ondan sonra ciddi kalıcı hastalıklara kadar gider. Stres insanı içten içe aslında yok ediyor. Şimdi hormonlardan bahsetmişken bir de şimdi erkeklerde testosteron 40'lı yaşlara doğru düşüyor dedik. Şöyle bir avantajları var erkeklerin. Androgen receptor diye bir şey var. Androjen reseptörü diye çevirebiliriz. Bu reseptörlerin sayısı artıyor erkeklerin vücudunda. Nedir yani bu? Şimdi testosteron bu reseptörlere bağlanıyor vücutta. Yani free testosteron denilen bir şey var. Bir de total testosteron denilen bir şey var. Yani kan testi yaptırdığında bu ikisine ayrı ayrı bakılması gerekiyor aslında. Free testosteron vücudunda dolaşan free radikaller gibi düşün. Herhangi bir yere bağlanmamış. Bu androjen reseptörleri dediğimiz reseptörlere bağlanıp vücutta etki gösteriyor. Yani bunu bir priz ve fiş gibi düşünebilirsin. Bunlar birbirine bağlandığında, bağlantı oluştuğunda elektrik oluyor, etki oluyor. O yüzden bu androjen reseptörleri, yani prizlerin sayısı 40'lı yaşlardan sonra erkeklerde daha da artmaya meyilli ama testosteron düşüyor. Ve zaten genç yaştaki problem daha çok bunun tam tersi olabiliyor ya da aynı olsa bile erkekler yaşlandıkça en azından testosteron oranlarını arttırabildikleri ya da koruyabildikleri sürece iyi durumdalar. Çünkü prizlerde hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar, yani tek problemleri fiş oluyor. O fiş de nedir? Yaptığın senin direnç antrenmanları, düzgün beslenmen, o bahsettiğimiz işte yaşam stilleri, kortizol profili, uyku düzeni falan, bunların hepsini sağladığın zaman fişlerin sayısını arttırmış oluyorsun. Zaten prizlerde sıkıntı yok. Dolayısıyla vücudundaki o elektrik enerji çok daha yoğun hale gelmiş oluyor. Bunu da böyle enteresan bir örneklemeyle anlatmak durumunda kaldım ama umarım açıklayıcı olmuştur. Yani bu ne demek? Kısacası tek bir cümleyle özetleyecek olursak 40 yaşından sonra aslında her şey daha yeni başlıyor. Hiçbir şey için geç değil. Her zaman fiziğini, hayatının en iyi fiziğini 40 yaşında başlasan bile elde etmen mümkün. Buradan çıkartmanız gereken özet cümle bu. Şimdi yaşlandıkça, yani 40'lı yaşlara geldikçe, yaşlı sayılmaz o insanlarda tabii. Şöyle bir şey oluyor. Sorumlulukların artıyor, değil mi? Belli bir iş kurmuş oluyorsun kendine, o işin yoğun programı içerisindesin. Aileni kurmuş oluyorsun, çocuklar tam o dönemde belki işte okula yazılmış oluyor ya da yeni çocuk yaptın büyüme aşamasında vesaire vesaire derken hayatında aslında yoğun bir program var. Stresli bir dönemden geçiyor olabilirsin. Birçok şeyi aynı anda yürütmeye çalışıyor olabilirsin. Bu yüzden antrenmana ayıracağın vakit de dolayısıyla azalıyor. Şimdi ben hatırlıyorum, 20'li yaşlarımın başlarında spor salonundan çıkmıyordum. Gidiyordum, 2 saat 3 saat antrenman yapıyordum. Arkadaşlarımızla gidiyorduk. Orada belki bir yemek yiyorduk, ikinci bir antrenmanı yapıyorduk. Sohbet, muhabbet, bir sabah git, bir akşam git. Hani spor salonu bizim bildiğin böyle en çok vakit geçirdiğimiz yerlerden bir tanesiydi. Ama 40'lı yaşlara geldikçe olan şey şu, haftada maksimum 1-2 gün vakit ayırabiliyorsun. Benim 40 yaşının üzerinde çalıştırdığım insanların hepsi bu şekilde. Ben hiç böyle spor salonuna haftada 4 gün, 5 gün gelen adam, ya çok nadir var, hani yok demeyeyim. Ama onlar da tabii ununu elemiş, eleye asmış mı, öyle bir söz var. Şu an aklıma gelmiyor, bunu da aklına gelenler yazsın deyimi öğrenmiş olalım, yanlış söylemiş olmayayım. Yani işte maddi olarak problemlerini çözmüş, belli bir iş kurmuş, ailesinin düzenini oturtmuş, çocuklar üniversitede falan filan. Hani böyle bir durumdaysa adam, spora sarmışsa, hani haftada 4-5 gün antrenman yapıyor. Onun dışında 40 yaşının üzerindeki profilin çok büyük bir kısmı, %80'lik 90'lık kısmı haftada 1-2 gün antrenman yapan kısım. Dolayısıyla demek isteyeceğim şey, bu 1-2 günü öyle iyi değerlendirmen gerekiyor ki antrenman programının o kadar etkili olması gerekiyor ki böyle gereksiz hareketlere yer yok. Mümkün olduğunca sana sonuç getirecek, aynı zamanda güvenli, seni sakatlamayacak hareketleri programına eklemen gerekiyor. Dolayısıyla bunun antrenman programlaması biraz daha farklı olabilir, kişiden kişiye değişebilir. Mesela deadlift, squat gibi yüksek yetenek gerektiren hareketleri başka hareketlerle değiştirmek durumunda kalabilirsin. Çünkü o yaştan sonra squat'ı, deadlift'i tabii ki de öğrenmen mümkün. Ama hani öğrenene kadar hafif ağırlık kaldırman lazım, belli kasları esnetmen, güçlendirmen lazım falan, belli bir süreçten geçmen lazım. 1-2 yıl düzenli antrenman yaptıktan sonra belki gelebileceğin bir pozisyon. O da tabii ne yaptığını bilerek geçtiğin bir süreçse. O yüzden yeni başladığında bu hareketlerden belki bir tık daha etkisiz ama senin yapabileceğin en etkili hareketleri seçip programına ekleyip yapabilirsin. Defi performans, defi anabolik programları bunun için çok güzel programlar. Sadece belli başlı hareketleri anlattığı mantık çerçevesinde değiştirmeniz gerekiyor. Mesela squat yerine, barbell back squat yerine Bulgarian split squat'ı ekleyebilirsin. Bulgarian split squat'ta kaldıracağın ağırlık düşüyor ama düşmesine rağmen hareketin zorluk derecesi hiç azalmıyor. Aynı squat kadar zor, belki birçok insan için daha zor bir hareket Bulgarian split squat. O yüzden mesela squat'la onu değiştirebilirsin. Hem güvenli hem de yine aynı şekilde seni zorlayacak. Hem tek taraflı kas dengesizliklerini giderebilir vesaire. Aynı şekilde deadlift yerine. Bu yaştan sonra güçlü bir kor bölgesine sahip olmak istiyorsan tabii ki eklemen gereken, yapman gereken bir hareket. Ama mesela yerden kopartmazsın, barı yerden yükseltirsin. O şekilde çekersin. İlk başta dumbbell'larla başlarsın. Daha sonra yavaş yavaş bara geçersin. Mobiliteni arttırmaya çalışırsın. Yine 1-2 yıllık bir süreç. Ama deadlift'i kendine bu şekilde kolaylaştırabilirsin farklı hareketlerle birlikte. Romanian deadlift yapabilirsin mesela. Kalçan yukarıda olduğu için kaldırdığın ağırlık ciddi anlamda düşüyor. Arka bacaklarını, posterior chain'ini, kalçanı geliştiren, postürüne yardımcı olacak bir hareket. Zaten YouTube'da bunlarla ilgili videolar çekiyorum. Squat ve deadlift'in detaylı açıklamalarını YouTube'da paylaşmıştım. O iki videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Ya o videoları burada mesela, aynı workshopları burada yaptığımız zaman insanlardan yani totalde binlerce dolar para alıyoruz. O bütün bilgiler bedava. O yüzden hani kaçırmayın o bilgileri. Ben o videolar gerçekten neden çok fazla izlenmiyor hala daha şaşırıyorum. Yani kaldırmayacağım o videoları, orada duracak. Ama yani keşfettiğinizde, o videoları izlediğinizde ya harbiden burada bayağı bilgi varmış diyeceğiniz videolar. Yani ben yerinizde olsam binlerce dolar para verip alacağınız bilgileri bedava öğrenebileceğin bir videoyu kaçırmazdım. Arkadaşlarınızla falan da paylaşmanızı tavsiye ederim. Mesela programlarda yine değiştirmeni tavsiye ettiğim hareketlerden bir tanesi upright row. Upright row'u defi performansta koymuştum ama omuz mobilitesi iyi olmayan insanlar için sakatlanabilecekleri çok riskli bir hareket aslında. O yüzden sopalarla ilk başta onu high pull diye bir hareket var. Yine aynı şekilde patlayıcı bir şekilde upright row yapıyorsun. Bu hareketleri mutlaka kolaylarıyla değiştirin. Cable da yapabilirsin ya da onun yerine mutlaka zor bir mobilite hareketi ekleyebilirsin. İlla o hareketi yapmak zorunda değilsin. Tabii ki de belli bir kısıtlaman vesaire yoksa o programları olduğu gibi uygula. Ama anlattığım bilgiler çerçevesinde bölümlerde birçok şey paylaşıyorum. Belli avatarlara göre belli tavsiyeler veriyorum. Sen de o avatarlarda kendini bulup ona göre programını customize yapabilirsin. Fakat eğer o hareketlerin hepsini yapabileceğini düşünüyorsan kesinlikle programı olduğu gibi takip et. En fazla etkiyi böyle alacaksın. O yüzden programından gereksiz hareketleri çıkarıyorsun. Zaten haftada 1-2 gün antrenman yapmaya vaktin var. Gereksiz hareket derken de şimdi gereksiz hareket yoktur. Her hareket mutlaka bir işe yarıyordur da. Yani düzgün formla yaptığın sürece bütün hareketler iyi. Sen kasına belli bir direnç yüklüyorsan, eklemlerinin pozisyon olması gereken pozisyondaysa, kasına kan pompalıyorsan, direnç, gerginlik, tansiyon oluşturabiliyorsan mutlaka o hareketten bir fayda alıyorsundur. Ama şimdi zamanımız ve günümüz, enerjimiz kısıtlı ya. O yüzden bizim kendi amacımıza yönelik en etkili hareketleri seçmemiz gerekiyor. En etkili hareket 2 kere 2 4 değil. Kişiden kişiye dediğim gibi değişir. Kimine göre squat'tır, kimine göre Bulgarian split squat'tır, kimine göre goblet squat'tır en etkili hareket. O yüzden burada anlatmaya çalıştıklarımı algılayın. Çok şey yapınca gelişmeyeceksin, doğru şeyleri yaptığında gelişeceksin. O yüzden bunu kendine her zaman hatırlat. Bir diğer düşünmen gereken mesela hareketlerin eksentrik kısmında çok fazla yüke maruz bırakma kası. Çünkü kas liflerini şöyle düşünürsen, sadece podcast'i dinleyenler için şu an ellerimin parmaklarını birbirine geçiriyorum. Dolayısıyla sen şimdi hareketin negatif kısmında bu kas lifleri birbirinden uzaklaşıyor. Yani parmaklarım birbirinden uzaklaştı. Kas daha kırılgan hale geliyor ve bu pozisyonda da çok fazla yüke maruz bıraktığında evet kas gelişimi için çok etkili bir metot. Fakat yaşlandıkça çok büyük risk oluşturan sakatlıkların çok büyük bir kısmı hareketin bu fazında negatif kısmında oluyor. O yüzden bunlara dikkat et. Mesela daha hafif ağırlıkla hareketin temposunu yavaşlatarak aynı etkiyi elde etmeye çalış. Hareketin direnç açısını değiştir. Direnç bandı ekle. Mesela direnç bandı çektikçe daha da zorlaşıyor. Ağırlığa bir şekilde direnç bandı bağlayıp ağırlığı arttırmadan sadece hareketin direncini kademeli olarak arttırabildiğin, en güçlü pozisyonda en fazla dirence maruz bıraktığın, en zayıf pozisyonda en hafif ağırlığı kaldırdığın pozisyona büründürebilirsin. Bunların hepsi tabii ki belli bir bilgi, antrenman donanımı gerektiriyor. Fakat bunlardan yani bütün videolarda bahsettim. Gerçekten podcastleri düzenli olarak dinleyen, YouTube'da paylaştığım egzersiz videolarını dinleyen bu bilgiye ulaşacaktır. Zaten 58. bölümde kademeli zorlaştırma tekniklerinden bahsetmiştim. Ağırlığı arttırmak bunlardan sadece bir tanesi. Daha tonlarca yöntem var. O bölümü dinledikten sonra da orada dinlediklerini uygulayabilirsin. Yaşlandıkça ağırlıktan ziyade diğer parametrelerle antrenmanı kendimize zorlaştırmak çok daha mantıklı, güvenli. Hem gelişim için daha iyi hem de sakatlanmayacağın için yine aynı şekilde gelişimini olumlu yönde etkileyecektir bu güvenli antrenman modeli. Bir diğeri güvenli demişken izometrik kasılmalar. İzometrik kasılmalar nedir? Senin kasının boyunu değiştirmeden sadece gerginliğini arttırdığın, bulunduğu uzunlukta sadece kaslarını sıktığın. Mesela poz verirken düşün kendini. Bacaklarını sıkıyorsun, bisepsini sıkıyorsun, değil mi? Orada bir gerginlik oluşuyor. İşte o gerginliği uzun süre tuttuğun zaman, beklettiğin zaman izometrik kasılma oluşturmuş oluyorsun. Mesela plank hareketi. Dirseklerinin üzerinde yere yatıyorsun. Şınav pozisyonu gibi ama dirseklerin üzerindesin. Karnını kasıyorsun. Bu şekilde izometrik olarak geliştirmiş oluyorsun. İzometrik antrenman modelleri çok güvenli. Çünkü kasın boyunu değiştirmediğin için sakatlanma riskin çok az. Aynı zamanda kasa çok fazla zarar vermediğin için antrenmanında sık sık yapabileceğin hareket modelleri. 19. bölümde tamamıyla izometrik kasılma çeşitlerinden bahsetmiştim. 3 farklı çeşidi var. Burada bunların detaylarına girmeyeceğim. O konuda da bilgi edinmek isteyenler, kas gelişiminin en önemli unsurlarından bir tanesi bu arada, o bölümü izlesinler. Bir diğeri sled tarzında antrenman programlamasında kullanabileceğin ekipmanlar olabilir. Yani sled derken, şimdi neden sled önemli? Bundan bahsedelim. Sled'i ittiriyorsun, değil mi? Ağırlık bir süre sonra sürtünmenin etkisiyle birlikte duruyor. Tekrar ittiriyorsun, duruyor, ittiriyorsun, duruyor. Yani senin konsantrik kasılma çeşidine odaklandığın sadece, isentrik ve izometrik kasılma çeşitleriyle ilgili herhangi bir şey yapmadığın bir hareket modellemesi. Yani ben ağırlığı ittirirken, sled'i ittirirken konsantrik kısımda kaslarımı kasıyorum, fakat ittirmeyi bıraktığım anda duruyor, tekrardan ittiriyorum. Yani sadece konsantrik hareketin pozitif kısmına odaklandığım bir antrenman modeli. Bu da yine aynı şekilde güvenli. İzometrik antrenmanlardan daha az güvensiz ama ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü en güvensiz olanlar isentrik hareketin negatif kısmı. Dolayısıyla bizim zincirin aslında en zayıf halkası isentrik kısmı. O yüzden bizim patlayıcı antrenmanlara ekstra önem vermemiz gerekiyor. Özellikle 40 yaşından sonra. Nedir patlayıcı antrenmanlar? Senin kasının hızlı bir şekilde kasılma yeteneğini geliştirir. Hızlı kasılan kas liflerini, fast twitch fiber dediğimiz kasları geliştirir, çalıştırır. Bunu mesela nasıl anlayabilirsin? Bir merdivenden aşağı 2-3 basamak atlamayı dene. Ya da işte arabanın arkasından aşağıya atlamayı dene. Çok yüksek olmamasına gerek yok yani. Hani böyle parkta kaldırımdan falan atlamayı bile deneyebilirsin. Nasıl eklemlerinin böyle ağardığını göreceksin 40 yaşından sonra. Bu patlayıcı antrenmanlara vücut çok daha zayıf hale geliyor. Çünkü bu kas liflerini çalıştırmadığın zaman, fast twitch kas liflerini kaybediyorsun. Çok hızlı kondisyondan düşüyorsun. O yüzden patlayıcı antrenmanları antrenman programına ufak ufak eklemek, sakatlık riski çok yüksek bir antrenman modeli. Ne yaptığını iyi bilmen lazım. Yavaş yapamadığın hareketi o şekilde patlayıcı bir şekilde yapmaman lazım. Yani mesela vücut ağırlığına squat yapabiliyorsan jump squat yapabilirsin, evet. Ama vücut ağırlığına yavaş bir şekilde yapamadığın bir hareketi hızlı bir şekilde yapmaya kalkma. Nedir? Mesela işte golf swing ya da işte başının üzerinde bir şey fırlatma. Taş fırlatırken çok sakatlanan, denizde böyle taş sektirmeye çalışırken çok sakatlanan insan oluyor. Özellikle omzundan sakatlanıyorlar. Çünkü sürekli olarak yapmadığın bir şeyi çok hızlı bir şekilde yaptığında o momentumla birlikte aslında uyguladığın kuvveti çok ciddi anlamda arttırıyorsun. Ekleme çok kısa bir süreliğine çok yüksek derecede stres biniyor. Bu da sakatlığa sebep oluyor. Ama bu sakatlığa sebep oluyor diye bundan tamamen kaçınmamız mı gerekiyor? Hayır. Bunun düşük şiddetleriyle kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor ki bu tarz şeyler olduğunda böyle bir baba olarak çocuğuna flex yapmak istediğinde, ne kadar iyi taş sektirebildiğini göstermek istediğinde mesela sakatlanma, kolunu eline alma diye. Bu yüzden patlayıcı kuvvet antrenmanlarını programına eklemeye çalış. Yine defi performansının belli başlı fazlarında tamamıyla bu hareketler var. Bu programı yaptığında bu yetenekleri antrene etmiş olacaksın. Yaşlandıkça kas kütlesine olan ihtiyacımız çok daha büyük önem arz ediyor. Çünkü kas vücutta sünger görevi görüyor. Bütün İşte high blood pressure, high blood sugar, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol, bunların hepsini emen, aslında bizim organlarımızı koruyan, sağlığımızı koruyan en önemli organ kas. Bu kas oranı az olduğu zaman, yağ oranı daha fazla olduğu zaman vücutta yağı taşımak herhangi bir enerji ihtiyacı gerektirmediği için orada kalıyor. Yani hiçbir şey yapmadığında yağı kaybetmiyorsun ama hiçbir şey yapmadığında kası kaybediyorsun. Kasa direnç uygulamadığında kas dokusu vücudunda kalmıyor. Ama yağ dokusu aynı değil. Yağ dokusu hareket etmediğinde daha da artıyor. O yüzden bizim mutlaka ama mutlaka yağdan daha fazla kasa sahip olmamız lazım ki bu oranı mümkün olduğunca yüksek tutmamız lazım. Yağ oranımızı mümkün olduğunca aşağılarda kontrol altında tutmamız lazım ki vücudumuzda gerçekleşen negatif etkileri daha az hissedelim, daha erken önleyebilelim. Yoksa mesela insülin direnci denilen şey, şeker hastalığına kadar ilerleyen şey, aslında temel anlamda kas eksikliğinden kaynaklanıyor. Kas, şekeri absorbe eden, sünger gibi emen en etkili organ. Dolayısıyla yaşlandıkça bundan ne kadar olursa vücudumuzda hem eklemlerimizi iyi destekler hem de bizim bağışıklık sistemimizi çok güçlü tutar. Hani kansere kadar, bunun üzerinde yapılan yine bir araştırma var. Vücut geliştirmeciler her ne kadar hormonlar alsalar da böyle steroidli tavuklar gibi dolaşsalar da yine de kansere yakalanma riskleri, kas kütleleri çok fazla olduğu için çok düşük. Yani normal bir insandan daha düşük. Her türlü hastalığa yakalanıyorlar ama hiçbir zaman kanser olmuyorlar mesela. O steroid kullanan, işte kalp rahatsızlıkları çekiyorlar genelde insanlar. Ama hiçbir şekilde kanserle ilgili problem çekmiyor. Yani kas kütlesinin kansere birebir olduğunu artık bugün biliyoruz. Özellikle ailende nesilden nesile devam eden bir kanser problemi varsa kas kütleni arttırmaya çalış. Tabii ki genetik hastalıkların önüne geçmek kolay değil. Ama imkansız da değil. Direnç antrenmanları yaparak gücünü, kuvvetini arttırman, vücudundaki kas miktarını arttırman yapabileceğin en mantıklı hamlelerden bir tanesi. Hayır, bir de zaten bunu genç yaşlarında ya da 40'lı yaşlarında yapmadığın zaman sonra 60'lı yaşlarına geldiğinde o bütün biriktirdiğin parayı tekrardan sağlığın için harcayacaksın. O yüzden hani şimdiden sağlıklı beslenme pahalı diyenler olabilir. Ya aslında sen şu an sağlığına yatırım yapıyorsun, vücuduna kas inşa ediyorsun. Gidiyorsun et alıyorsun, yumurta alıyorsun, biraz para harcıyorsun belki ama 60 yaşında ödeyeceğin o ilaç masraflarından kurtarıyorsun aslında kendini. O yüzden bunu bir yatırım olarak gör. Yani kendi vücuduna sokacağın şeyler konusunda pintilik yapma, arkadaşlarınla dışarı çıkıp eğlenme. Onun yerine git adam akıllı etini al ye mesela. Yani bunun da önceliklerini nasıl belirlemen gerektiğini ben hatırlatmayayım. Neyse, bu bölüm de böyle oldu arkadaşlar. İçimden geldi ve böyle bir bölüm yapmak istedim. Hani içerik üretirken düşünüyorum hangi insan profiline nasıl faydası olabilecek bölümler yapabilirim diye. Böyle bir bölüm aklıma geldi. Önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Yapacağım konusunda söz vermiyorum ama değerlendiririm. Eğer benim de vizyonumla uyuşan içeriklerse yapmaya çalışıyorum, değinmeye çalışıyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.